Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyolarına seslendirilmiştir. 13. Kaset B100'ü, sayfa 513. Maymunlar üzerine yapılan deneyler, fiş kullanarak alınabilen makinelerden maymunların fişlere göre yiyecek aldığı, fişleri sakladıkları, gerektiğinde kullandıkları gözlenmiştir. Fişler ikincil pekiştireç olarak birincil pekiştireç olan yiyeceklerin yerine geçebilmiştir. İnsanların parayla olan ilişkilerini de ikincil pekiştireç çerçevesi içinde düşünmek mümkündür. Davranışı biçimlendirme. Genelleme ve ayırt etme prensiplerinden faydalanarak organizmanın davranışını biçimlenmenin mümkün olduğu çeşitli denemelerle gösterilmiştir. Davranışa biçim vermek için düzenlenmiş denemelerde istendik davranımlar pekiştirilir. İstenmedik davranımlar pekiştirilmez. Bu yolla hayvanlara çeşitli beceriler kazandırmak mümkündür. Mesela bir köpeğin zil düğmesine basmasını öğrenmesini istiyor musunuz? Önce köpek zil düğmesi istikametine bakınca, sonra zil düğmesine yaklaştığında, daha sonra zil düğmesine dokunduğunda yiyecek verirsiniz. Nihayet yalnız sağ ön ayağıyla zil düğmesine bastığında yiyecek verirsiniz. Denemenin sonunda köpek zil düğmesine basmak davranımını öğrenmiş olacaktır. Sirklerde çeşitli gösteriler yapan hayvanlar yukarıda anlatılan şekilde operant şartlanma yoluyla davranışı biçimlenmiş hayvanlardır. Çoklu davranım öğrenimi. Her zaman tek bir davranımı değil, bazı kereler bir şiir ezberlemede, bir aleti kullanmayı öğrenmede olduğu gibi birbirini takip eden birçok davranımı birden öğreniriz. Bu tip öğrenmelerde bir tek davranımı değil, bir seri davranımları öğrenmekteyiz. Psikologlar bu tip öğrenmeyi tetkik etmek için labirentler yaparak hayvan ve insanların labirent yolunu öğrenmesini tetkik etmişlerdir. Aynadan takip ederek şekil çizmede çoklu davranım öğrenimine girer. Bunun gibi daha birçok duygusal hareketsel becerilerin öğrenilmesinden bahsederler. Duygusal hareketsel becerilerin öğrenilmesine örnek olarak aşağıdakini verebiliriz. Bir ayna önüne üzerinde yıldız şekli çizilmiş bir kağıt konur. Bu kağıt ancak aynadan yansıma ile görülebilmekte, doğrudan doğruya gözle görülememektedir. Deneye elindeki kurşun kalemle elini hiç kaldırmadan yıldız şekli üzerine gitmesi söylenir. Kağıt üzerine çizili şekilden her sapma bir hata olarak kabul edilir. Yapılan deneyler hata sayısı ile tekrar sayısı arasında sık bir ilişki olduğunu göstermiştir. Tekrar sayısı arttıkça hata sayısı azalmaktadır. Bu ilişkinin temelinde kasların hareketiyle aynadan gelen görüntülerin algılanması arasında yeni tipten bir bağın, alışkanlığın tekrarla meydana gelmesi yatıyor, kabul edilmektedir. Ezber öğrenme. Ezber öğrenme kendini iki şekilde gösterebilir. 1. Dizisel ezberleme. 2. Çiftel çağrışımsal öğrenme. 1. Dizisel ezberlemede bir liste, bir mısra ezberlenir. Evvelki öğrenmelerin tesiri bulunmasın diye dizisel ezberlemede genellikle manasız heceler verilir. 2. Çiftel çağrışımsal öğrenmede heceler manalı veya manasız. Çift çift verilir ve denekten çiftteki kelimenin tekini söyleyince diğerinde söylemesi istenir. Dizisel ezberlemede listeyi öğrenme ve çiftel çağrışımsal öğrenmede kelime çiftlerini öğrenme alışkanlık teşkil şeklinde açıklanmaktadır. Bilişsel, zihni oluşumlar sayesinde öğrenme. Şimdiye kadar ele aldığımız öğrenme türleri klasik şartlama, operant şartlama ve çoklu davranım öğrenimi. Öğrenmenin temelinde uyarıcı ve davranım arasında, yani alışkanlık veya çağrışımların kurulması prensibinin bulunduğunu kabul eden görüşü yansıtmaktadır. Bu görüşte olan psikologlar anlamının rolünü inkar etmemekle beraber öğrenmede esas ağırlığı deneme yanılmaya, çağrışım kurmaya verirler. Diğer bir kısım psikologlar öğrenmede esas ağırlığı algılamaya ve bilgiye, yani bilişsel, zihinsel oluşumlara verirler. Alışkanlık teşkiline çok önem vermesinin psikologları sadece parça parça faaliyetlerle ilgilenmeye götüreceğini, organize ilişkileri ve anlamı bir kenara iteceğini söylemektedirler. Mesela alışkanlık teşkilinin öğrenmenin temelinde yattığına inanan öğretmenin, öğrencilerine ezberleme ve tekrar yaptırıp konuyu anlayıp anlamadıklarına dikkat etmeyeceğini bilişsel süreçlere önem veren psikologlar dikkati çekmektedirler. Şartlanma veya çağrışım yoluyla öğrenmenin bütün öğrenmemizin ancak bir kısmını izah edebileceğini, öğrenmede esas rolü kavramanın oynadığını savunan Alman psikoloğu Köhler, şempanzelerle yaptığı deneylerle öğrenmeyle ilgili görüşünü ispatlamak istemiştir. Yukarıda asılı bir muz salkımını bulmak için şempanzenin boyu veya zıplaması yeterli gelmemektedir. Köşede duran sandığı alıp üzerine çıkması ve biri uzun öbürü kısa iki sopayı iç içe sokup bunlardan daha uzun tek bir sopa elde ederek muzu düşürmesi gerekmektedir. Şempanze yukarıda söylenen işlemleri deneme yanılma yoluyla değil, odadaki elemanlar arasındaki ilişkileri kavrayarak yapabilecektir. Deney sonucu şempanzenin böyle bir kavrayışta bulunduğunu belirtmektedir. Kavrayışla öğrenme yaşantısı insanlarda sık sık kendini gösterebilir. Çoğu kere bir problem çözme durumunda birdenbire kavrayışla neticeye ulaşıldığı görülmüştür. Mevcut uyarıcılar arasındaki münasebetler bir kere kavrandıktan sonra bu kavrayış yeni durumlara da tatbik edilmektedir. İlişkileri anlama, kavrama üzerine yapılan deneylerden elde edilen verilere göre. 1. Kavrayış, problematik durumun düzenleniş biçimine bağlıdır. Bazı problemlerde durum öyle düzenlenir ki uyarıcılar arasındaki ilişkiler kolayca görülebilir, bazı durumlarda ise daha zor görülebilir. 2. Kavrayışla elde edilen çözüm hemen tatbik edilebilir. Şartlama ile öğrenmede olduğu gibi uzun pekiştirme devresine ihtiyaç yoktur. 3. Kavrayışla öğrenilen çözümler yeni durumlara uygulanabilir. Münasebetler kavrandıktan sonra bu ilişkiyi gösteren başka uyarıcılar kolaylıkla algılanabilmektedirler. Bilişsel oluşumlara ağırlık veren görüşe göre yeni bir durumda eski bildiklerini bu durumla ilişkili hale getirebilen, yeni çevreye uyumunu kolaylıkla yapabilen kimse iyi öğrencidir. Aksi görüş ise çok alıştırma yapan, kuvvetli alışkanlık kuran kimseyi iyi öğrenci olarak görür. Tolman'ın Sign öğrenmesi. Tolman 1886-1959 öğrenmenin neyin neye götürdüğü şeklinde bize ip uçları veren işaretleri öğrenerek vuku bulduğunu savunan bir Amerikan psikoloğudur. Ona göre fare labirentte bir seri mekanik sağa sola dönüş hareketlerini değil, fakat labirentin bir cins haritasını öğrenmektedir. Eğer yollardan biri tıkanırsa, fare başka bir yolla amacına ulaşabilir. Bu tip öğrenmenin önem verdiği esas unsur, neyin neye götürdüğü, yani beklentilerdir. Beklentiler bilişseldir. Organizmanın öğrendiği beklentiler şeması zihinsel bir haritadır. Yoksa belirli tek uyarıcılara bağlanmış davranımların mekanik şekilde yerleşmesi söz konusu değildir. Tolman ve arkadaşları yukarıda ana hatlarıyla verilen görüşü desteklemek üzere öğrenme üzerine bazı deneyler yapmışlar ve iki cins öğrenme üzerinde durmuşlardır. 1. Yerin öğrenilmesi. Tolman'a göre öğrenilen şey yollar ve yerlerdir. Öğrenmeyi alışkanlık teşkili şeklinde gösteren psikologlar ise öğrenilen şeyin belirli uyarıcılara yapılan kas tepkileri olduğu görünüşünü savunurlar. Yapılan bir deneyde 3 ayrı masa, bunlara A, B ve C masaları diyelim. Üzerine konmuş tahta yollarla birbirine irtibatlanmıştır. Fareye önce masaların ve irtibatlayıcı yolların üzerinde serbestçe gezebilme imkanı tanımıştır. Sonra bu masalardan biri üzerinde, örneğin A masası, fareye yiyecek verilmektedir. İkinci bir seferde fare yiyecek olmayan B masası üzerine konduğunda, yiyecek olan A masasına evvelden hiç gitmediği bir yoldan gidebilmektedir. Bu deneyler elde edilen netice, öğrenmenin temelinde belirli kas hareketlerinin bir sıra dahilinde birbirini takip etmesinin değil, fakat masaların yerlerinin ve birbirine olan ilişkilerinin kavrandığının bulunduğunu desteklemektedir. 2. Örtük öğrenme. Henüz davranışta kendini göstermeyen, gizli kalmış tipte bir öğrenmenin mevcudiyeti de mekanik kas tepkilerinin değil, bilişsel yapıların öğrenmenin temelinde yattığı görüşünü destekler mahiyettedir. Örtük öğrenme denemeleri düşük dürtü şartlarında veya ödül, mükafat verilmediği hallerde yapılır. Dürtü yükseltildiği veya uygun pekiştirme tatbik edilmeye başlandığı anda öğrenilenin birdenbire kullanılmaya başlandığı görülür. Örtük öğrenme üzerine yapılan bir denemede 3 grup fare kullanılmış ve bir labirent yolunu öğrenmeleri istenmiştir. Uygulamada öğrenme. 1. Toplu ve dağınık alıştırma. Farz edelim ki tiyatro oyuncusuyuz ve bir perdeyi ezbere öğrenmemiz için bir haftalık bir müddet verdiler. Oturup hesabını yaptığımızda bir hafta içinde ancak 14 saatlik bir öğrenme zamanımız olduğunu buluyoruz. Acaba bu 14 saatlik zamanı nasıl kullanmalıyız? Bir sabah erkenden başlayıp bütün gün çalışarak 14 saati kullanabiliriz. Bir hafta içinde dağıtılmış olarak her gün 2 saat çalışarak 14 saati kullanabiliriz. Birinci durum, yani zamanı bir günde kullanma toplu araştırmaya örnektir. Öğrenme zamanını hiç parçalamadan toplu olarak kullanmaya toplu alıştırma adını vereceğiz. Eğer öğrenme için ayrılan zaman kısımlara ayrılmış ve her kısım arasında belirli zaman bırakılmışsa buna dağınık alıştırma adını veriyoruz. Deneysel veriler dağınık alıştırmanın toplu alıştırmaya nazaran genellikle daha iyi neticeler verdiğini göstermiştir. Bu neticeyi başarılı bir şekilde günlük hayatında kullanmak isteyen bir üniversite öğrencisi, ders çalışma saatlerini dağınık şekilde düzenleyebilir. Bir oturuşta 3 saat çalışacağı yerde yarımşar saat aralıklarla bu zamanı dağıtması ve bu aralarda dersle ilgili bulunmayan faaliyetlerde bulunması, yürüme, müzik dinleme gibi. Üniversite öğrencisinin daha iyi öğrenmesini, böylece daha başarılı olmasını sağlayabilir. 2. Öğrenme malzemesini bütün ve parçalara bölerek öğrenme. Öğrenme zamanını kısımlara ayırabildiğimiz gibi öğrenilecek malzemeyi de bütün olarak veya kısımlara ayırarak öğrenebiliriz. Mesela 20 satırlık bir metni 5'er satırlara ayırıp öğrenebiliriz veya 20 satırın tümünü bir anda öğrenebiliriz. Bu konuyla ilgili yapılan deneyler hangi tutumun daha verimli olduğu hususunda kesik bir sonuca götürmemekte, sadece aşağıdaki etkenlerin öğrenilecek malzemenin kısımlara ayrılmasında dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler. Öğrenen ne kadar zeki ise bütün öğrenme o kadar lehte oluyor. Dağınık alıştırma yönetimi kullanıldığında bütünü öğrenme daha başarılı netice vermektedir. Öğrenilen malzeme birbirleriyle anlamsal ilişkiler kuran bir bütün teşkil ediyorsa bütünü öğrenme daha lehte olmaktadır. Öğrenilen malzemenin tümünün uzunluğu, parçaların büyüklüğü ve bütünü meydana getiren parçaların sayısı hangi yöntemin seçileceği hususunda tesir edici bir rol oynamaktadır. Bütünü öğrenme genellikle daha lehte olmaktadır. Fakat dizisel yer tesiri adı verilen bir hadiseyi önlemeyi de bilebilmeliyiz. Deneyler göstermiştir ki bir öğrenme malzemesinin sıralanışı nelerin öğrenileceğine tesir etmekte, dizinin başında ve sonunda yer alan malzeme daha iyi öğrenilmekte, ortadaki pek iyi öğrenilmemektedir. Öğrenme malzemesini bütün olarak öğrenirken böyle bir tesiri en küçük değerde tutmaya gayret etmek gerekir. Eğer bütün birbirinden gayet rahatlıkla ayrılabilen parçalardan meydana gelmişse, her bir parçayı ayrı ayrı öğrenmekte büyük bir sakınca yoktur. 3. Neticeye dair bilgi. Öğrenme durumundaki deneye, her bir alıştırma sonucunda davranışının yanlış veya doğru olduğu yahut da başarılı veya başarısız olduğu hakkında bilgi verilirse, deneyin daha hızlı öğrendiği gözlenmiştir. Bu durum hedefi 12'den vurmaya çalışan bir asker öğreniminde olduğu kadar, belirli bir denklemi çözmeye çalışan matematik öğrencisinin öğreniminde de geçerlidir. Neticeyi bilmenin tesiriyle ilgili olarak yapılan bir deneyde, imtihan sonuçları öğrencilere hemen verilmiş, ikinci imtihan sonucuna, birinci imtihan sonuçlarını hemen öğrenmenin olumlu bir tesirde bulunduğu gözlenmiştir. 4. Öğrenilenin aktarılması. Hepimiz biliriz ki herhangi bir konuyu ya da herhangi bir beceriyi öğrenmemiz başka bir konuyu veya beceriyi öğrenirken yardımcı olmaktadır. Mesela küçük bir Volkswagen'i sürmesini öğrenmiş olan bir kimse ağır ağır bir vasıtayı eğer çok acil durumda kalırsa sürebilir. Yine aynı şekilde Fransızca öğrenen birisi İngilizceyi hiç dil çalışmamış birisinden daha kolay öğrenebilmektedir. Yukarıda verilen örneklerde evvelden öğrenilmiş bir şeyin yeni öğrenilen konuda bir tesiri olduğu göze çarpıyor. Bir uyarıcı durumunda öğrenilen şey başka bir uyarıcı durumdaki öğrenmeye tesir ederse bu tesiri öğrenilenin aktarılması adı verilmektedir. Öğrenilenin aktarılması iki şekilde olabilir. Evvelden öğrenilen, sonradan öğrenmeye yardım edici bir tarzda tesir edilebilir. Buna öğrenilenin olumlu aktarılması denir. Yukarıda verdiğimiz örnekler bu cinsten aktarmayı göstermektedir. Evvelden öğrenilen şey, sonradan öğrenilen şeye olumsuz bir etkide de bulunabilir. Bu türden etkiye öğrenilenin olumsuz aktarılması adını vereceğiz. Olumsuz aktarmaya aşağıdaki örneği verebiliriz. İki parmakla yazı makinesinde yazmasını öğrenmiş birisi, daha sonra 10 parmakla yazı yazmayı öğreten bir kursa devam ediyor. Bu kursta evvelden hiç daktilo kullanmamış öğrenciler, evvelden 2 parmakla yazmayı öğrenmiş olandan daha kolayca 10 parmakla yazmayı öğreneceklerdir. Demek oluyor ki evvelden 2 parmakla yazmayı öğrenme, sonradan 10 parmakla yazmayı öğrenmeye olumsuz bir yönde etkide bulunmaktadır. 5. Öğrenme ve güdüsel şartlar. Öğrenme ve güdülenme birbirinden ayırt edilmeyen iki olgudur. Hayvanlar kullanarak öğrenme denemesine başlamadan önce hayvanda fizyolojik ihtiyaçlar uyandırır, dürtü seviyesini artırır, sonra öğrenme denemesine başlarız. Farelerle yapılan tipik öğrenme deneylerinde fare ya aç ya susuz veya cinsel yönden mahrum bulunmakta ve dürtülerle ilgili yelteyiciye ulaşmak için öğrenmeye zor şartlar altında yapılan ve gerçek hayatta yapılan özlemlerden insan öğrenmesinin güdülenmeye sıkı sıkıya bağlı olduğu sonucunu çıkartmaktayız. Öğrenme ve güdüsel şartlar arasında bulunmuş olan bu ilişkiden yararlanarak uygulamada anne baba olarak çocuk eğitiminde, öğretmen olarak okuldaki öğrenci eğitiminde, yeni bir işi öğrenen işçinin eğitiminde güdüsel yön düşünülmeli ve hangi malzeme öğretilecekse ona uygun güdüsel ortam ve şartlar yaratılmalıdır. Öğrenme ortamındaki güdüsel şartları, öğrencinin öğrenilecek malzemeye olan ilgisini uyandırmak ya da ödüllendirme ve cezalandırma ile meydana getirebiliriz. Konu başlığı: Eğitim Bilimleri Testi. 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde değerlendirmenin en iyi tanımıdır? A. Öğrencilere not vermek için onları gözlem altında bulundurmak. B. Öğrencilerin eğitim hedeflerinde hangi dereceye kadar ulaştıklarını saptamak ve bir karara varmak. C. Öğrencilerin kuvvetli ve zayıf taraflarını ortaya çıkarmak. D. Okul programının ne dereceye kadar iyi hazırlandığını saptamak. E. Hiçbiri. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıfta ölçme kavramını en iyi anlatır? A. Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmak. B. Test sonuçlarını müfredattaki hedeflerle karşılaştırmak. C. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere not vermek. D. Öğrencilerin sınıftaki uyum derecelerini ortaya çıkarmak. E. Hepsi. 3. Öğretmen adaylarına verilen bir ölçme ve değerlendirme dersinde öğrenci başarısını değerlendirmek için hangi ölçü en uygun olur? A. Programda saptanan davranışların tümü. B. Bu amaçla hazırlanan testteki soruların tümü. C. Bu amaçla uygulanan test ve diğer sınav puanları toplamı. D. Öğretmen adaylarının yetenekleri. E. Hepsi. 4. Okulda öğretilecek ders konuları öğrenciler için A. Öğrenilmesi gerekli birer öğretim hedefidir. B. Ulaşılması gerekli birer öğrenim hedefidir. C. Öğretimde bütünlüğü sağlayacak bir araçtır. D. Hedefe götürücü birer araçtır. E. Hedefe götürücü birer araç değildir. 5. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sonuçlarının kullanıldığı yerlerdendir? A. Program geliştirmede. B. Rehberlik hizmetlerinde. C. Öğrencilere not vermede. D. Hedefe götürmede. E. Yukarıdaki durumların hepsinde. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi değerlendirme ile ölçme arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlar? A. Değerlendirme ile ölçmenin farkı bir ölçme farkıdır. B. Bir ölçme içinde değerlendirme de vardır. C. Değerlendirme ölçmeden daha geniş bir kavramdır. D. Hedefleri saptamada ölçme sonuçları değerlendirme sonuçlarından daha geçerlidir. E. Hepsi. 7. Aşağıdakilerden hangisi planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sonunda öğrencilerin kazanmaları kararlaştırılan ve davranış değişmesi olarak anlatılan özelliklerdendir? A. Öğrencilerin beğenilen davranışları. B. Planlanmış çevre şartları. C. Eğitim hedefleri. D. Öğretim sonuçlarının tümü. E. Hiçbiri. 8. Aşağıdakilerden hangisi sıralama işleminin göstergesidir? A. Teste kaç kişinin katıldığını. B. Kimin kimden ileride ya da geride olduğunu. C. En yüksek ve en düşük puanları. D. Yukarıdakilerden hepsini. E. Hepsi. 9. Ölçme aracının seçimiyle ilgili aşağıdaki anlatımların en doğru olanı hangisidir? A. Okul yöneticisinin uygun gördüğü ölçme aracı kullanılmalıdır. B. Bilgi toplanacak alanın gerektirdiği ölçme aracı kullanılmalıdır. C. Öğrencilerin uygun gördükleri ölçme aracı kullanılmalıdır. D. Uygulayıcının alıştığı yol tercih edilmelidir. E. Hiçbiri. 10. Aşağıdakilerden hangisi ölçmede hatanın en doğru tanımıdır? A. Ölçüm ile gerçek durum arasındaki farktır. B. Ölçülecek özelliğin tanımının kolayca yapılmasıdır. C. Doğru cevapların önceden öğrenciler tarafından bilinmesidir. D. Ölçümlerin değişik biçimde yorumlanmasıdır. E. Hiçbiri. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir testin ölçmek istenilen alanı en iyi bir şekilde örneklemesidir? A. Kullanışlılık. B. Objektiflik. C. Kapsamlılık. D. Güvenirlik. E. Geçerlilik. 12. Aşağıdakilerden hangisi? Bir testin ölçmek istediği şeyi en iyi bir şekilde ölçmesiyle ilgilidir. A. Güvenirlik. B. Geçerlilik. C. Ayırt edicilik. D. Kullanışlılık. E. Objektiflik. 13. Bir sorunun bütün öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Güvenirlik. B. Geçerlilik. C. Ayırt edicilik. D. Kullanışlılık. E. Örnekleyicilik. 14. Bir sorunun bütün öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmaması aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler? A. Objektiflik. B. Ayırt edicilik. C. Kullanışlılık. D. Geçerlilik. E. Güvenirlik. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun güçlük derecesiyle arasındaki bağıntı örnekleme ile kapsamlılık arasındaki bağıntının aynıdır? A. Ayırt edicilik. B. Örnekleyicilik. C. Güvenirlik. D. Geçerlilik. E. Kullanışlılık. 16. Bir soruyu grupta üstün başarılı öğrencilerle geri öğrenciler aynı oranda cevaplandırmışlarsa bu soruda eksiklik olan nedir? A. Objektiflik. B. Güvenirlik. C. Ayırt edicilik. D. Kullanışlılık. E. Geçerlilik. 17. Aşağıdakilerden hangisi bir testte soru adedinin en az olmasından doğrudan etkilenen testin özelliğidir? A. Güvenirliği. B. Geçerliliği. C. Objektifliği. D. Örnekleyiciliği. E. Ayırt ediciliği. 18. Aşağıdakilerden hangisi bir testin dersin amacına uygun olarak hazırlandığını gösteren ölçütlerden birisidir? A. Objektifliği. B. Geçerliliği. C. Güvenirliği. D. Örnekleyiciliği. E. Kullanışlılığı. 19. Aşağıdakilerden hangisi standart bir başarı testi hazırlayan kimsenin karşılaşması muhtemel en güç sorunlardandır? A. Testin güvenirliğini sağlamak. B. Testin geçerliğini sağlamak. C. Testin objektifliğini sağlamak. D. Testin ayırt ediciliğini sağlamak. E. Testin başarılı olmasını sağlamak. 20. Aşağıdakilerden hangisi bir testin kullanışlılığını etkileyen unsurlardan birisidir? A. Objektifliği. B. Geçerliliği. C. Ayırt ediciliği. D. Görnekleyiciliği. E. Yukarıdakilerden hepsi. 21. Aşağıdakilerden hangisi yazılı tipi sınavların sakıncalarından birisi değildir? A. Sonuçların değerlendirilmesi güçtür. B. Cevapların okunması fazla zaman alır ve sübjektiftir. C. Öğrencileri daha fazla çalışmaya sevk eder. D. Öğretmen kişisel görüşlerinin etkisi altında kalır. E. Verilen soru sayısı konunun tamamını temsil edemez. 22. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılı sınav kağıtları puanlanırken cevaplayıcı kimlikleri gizlenmesinin yararlarındandır? A. Puanlamayı hızlandırır. B. Puanlamayı kolaylaştırır. C. Puanlamaların ortalamasını yükseltir. D. Puanların standart kaymasını büyütür. E. Puanlayıcının yanlılıklarını azaltır. 23. Bir yazılı sınavda öğrencilerin çoğu konuyu iyi bilen iki öğrenciden kopya etseler, sınav puanlarının A. ortalaması küçülür. B. geçerliği düşer. C. standart kayması büyür. D. yüzdelik sırası değişmez. E. yukarıdakilerden hepsi. 24. Aşağıdakilerden hangisi aynı grup testlerden birisi değildir? A. Özel yetenek testleri. B. İlgi testleri. C. Kişilik testleri. D. Tutum testleri. E. Uyum testleri. 25. Aşağıdakilerden hangisi genel yetenek testinin ölçtüğü alanlardan birisidir? A. Sanat yeteneğini. B. El becerilerini. C. Başarı derecesini. D. Öğrenme gücünü. E. Kişilik özelliklerini. 26. Aşağıdakilerden hangisi yazılı sınavların daha yararlı olabilmesi için yapılması gereken uygulamalardan birisidir? A. Soruları önce küçük bir grup üzerinde denedikten sonra kullanma. B. Öğrenciler tarafından hazırlanan soruları kullanma. C. Soruları konunun hedefleri ve muhtevasına uygun olarak hazırlama. D. Soruların cevaplarını öğrencilerle birlikte okuma. E. Her soruya ayrı ayrı not baremi verme. 27. Fen bilimleri alanındaki bir derste öğrencilerin konu ile ilgili olarak neler bildiklerini anlamak için aşağıdaki testlerden hangisinin kullanılması daha yararlıdır? A. Özel yetenek testi. B. Teşhis testi. C. Genel yetenek testi. D. Kişilik testi. E. Genel başarı testi. 28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğru olanıdır? A. Bu tür sınavların geçerlik derecesi sınavı yapana göre değişir. B. Soru sayıları az olduğu için gerçeklikleri pek yüksek olmaz. C. Hazırlanmaları kolay olduğu için her zaman kullanılmaları teşvik edilmelidir. D. Bu tür sınavlar tamamıyla kaldırılmalıdır. E. Öğretim sürecine pek fazla katkı sağlamaz. 29. Bir sözlü sınavda bir kişiye sorulacak soruların sayısını arttırıp konularını çeşitlendirmek sınavın puanına nasıl etki eder? A. Grup ortalaması büyür. B. Standart sapma küçülür. C. Sınavın güvenirliği düşer. D. Sınavın geçerliği yükselir. E. Sınavda kopya ihtimali azalır. 30. Kişiliğin değerlendirilmesi için geliştirilen teknikler kişinin daha çok hangi yönünü ölçmeye ağırlık verir? A. Güncel davranışlarını. B. Nasıl davranılacağı hakkında bilgilerini. C. Sosyal becerilerini. D. Azami davranış derecelerini. E. Tipik davranış eğilimlerini. 31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulda test soruları ile ölçülebilen bir alan değildir? A. Öğrenciler hakkında yapılan gözlemler. B. Öğretmenlerin kendilerini öğretmenlik özellikleri yönünden değerlendirmeleri. C. Öğrencilerin yetenekleri. D. Öğrencilerin ilgileri. E. Öğrencilerin akademik başarıları. 32. Bir standart başarı testinin kullanılmasında aşağıdakilerden hangisi yetersizdir? A. Öğrencilerin zayıf taraflarını öğrenebilmek. B. Öğretmenlerin verimini ölçmek. C. Müfredat programını değerlendirmek. D. Öğrencileri zeka gruplarına ayırmak. E. Öğrencilerin sosyal etkinliklerini değerlendirmek. 33. Eğitim hedeflerinin tespit edilmesi neden gereklidir? A. Öğrenim yaşantıları hedeflere göre seçildiğinden. B. Öğretimde çevre ayarlaması hedeflere göre olacağından. C. Hedefler değerlendirmede esas olduklarından. D. Hedefler program geliştirmede esas alındığından. E. Yukarıdakilerin hepsini dikkate alma gerekliliğinden. 34. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin geliştirdiği testlerin açık bir özelliğidir? A. Amaca uygun normların olması. B. Soru sayısının nispeten daha az olması. C. Dersin hedeflerine uygun sınıf normlarının olması. D. Sınıf öğretmeninin kendi amacına göre hazırlanması. E. Sınıf öğretmeninin öğrencilerinin durumuna göre hazırlanması. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir başarı testi hazırlama işinde başta gelir? A. Test sorularının yazılması. B. Ölçülecek hedeflerin tespiti. C. Soruların denenmesi. D. Ölçülecek hedeflerin analizi. E. Soruların sıraya konması. 36. Genel yetenek testleri aşağıdakilerden hangisini ölçer? A. Sanat yeteneğini. B. Öğrenme gücünü. C. Kişilik özelliklerini. D. Başarı derecesini. E. El becerilerini. 37. Objektif tip test maddelerinin en geçerli olanı hangisidir? A. Çoktan seçmeli. B. Eşleştirmeli. C. Doğru yanlış. D. Tamamlama tipi. E. Karışık tip soruları. 38. Aşağıda yazılı olanlardan hangisi objektif testlerle en hatasız şekilde ölçülebilir? A. İlgiler. B. Kişilik. C. Zihni yetenek. D. İnançlar. E. Tutumlar. 39. Aşağıdakilerden hangisi basit hatırlama türü, tamamlama, sorularının faydalarından biridir? A. Puanlama kolaydır. B. Objektiftir. C. Doğru cevabı tahmin imkanı çok azdır. D. Öğretime katkısı fazladır. E. Zaman tasarrufu sağlar. 40. Aşağıdakilerden hangisi aynı gruba dahil olmayan kavramlardan birisidir? A. Aritmetik ortalama. B. Mod. C. Medyan. D. Standart kayma. E. Çeyrek kayma. 41. Ortalamadan olan kaymaların kareleri toplamını neye bölmek neyin tanımıdır? A. Çeyrek kayma. B. Standart kayma. C. Ortalama kayma. D. Aritmetik ortalama. E. Medyan. 42. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Standart kayma. B. Ortalama kayma. C. Medyan. D. Çeyrek kayma. E. Aritmetik ortalama. 43. Aşağıdakilerden hangisi toplamlı frekans grafiğinin özelliği değildir? A. X ekseni üzerinde aralık orta noktaları kullanılır. B. Y ekseninin en az ne kadar bölünmesi gerekir? C. Toplamlı frekanslar üzerine yapılır. D. X ekseni üzerinde hakiki sınırları kullanılır. E. Hepsi. 44. Bir grupta ortalama, ortanca ve modun birbirine eşit olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Grubun küçük olduğu durumlar. B. Grubun büyük olduğu durumlar. C. Grubun simetrik dağılım ve diğer durumlar. D. Grubun benzeşik olduğu durumlar. E. Hepsi. 45. Aşağıdakilerden hangisi verilerin gruplanmasının faydalarından biri değildir? A. Verileri daha anlamlı kılabilmek. B. İstatiksel işlemde kolaylığı sağlayabilmek. C. Grubun özelliklerini daha iyi belirtebilmek. D. Zaman ve enerjiden tasarruf sağlamak. E. Verileri daha kolay tespit etmek. 46. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Ortanca bir dağılım ölçüsü değildir. B. Ortanca bir dağılım ölçüsüdür. C. Ortanca grubun seri genişliğinin ortasıdır. D. Ortanca en çok tekrar edilen değerdir. E. Ortanca grubun seri genişliğinin en sonudur. 47. Aşağıdaki ifadelerden hangisi aritmetik ortalama ile ilişkilidir? A. Sayıların karelerinin toplamının sayı adedine bölünmesidir. B. Sayıların toplamının sayı adedine bölünmesidir. C. Sayıların çarpımları toplamının sayı adedine bölünmesidir. D. Sayıların birbirlerinden olan farklarının sayı adedine bölünmesidir. E. Hepsi. 48. Bir aralığa rastlayan ölçümlerin tümünün aralığın orta noktasına yığıldığı varsayımından hareket ederek aşağıdakilerden hangisini çizebiliriz? A. Bar grafiği. B. Çizgi grafiği. C. Frekans poligonu. D. Yukarıdakilerden sadece A ve C şıklarından belirtilen grafiği. E. Hepsi. 49. Bir grafikte frekanslar daima hangi eksende gösterilir? A. X ekseninde. B. Y ekseninde. C. Duruma göre X veya Y ekseninde. D. Aynı zamanda her iki eksende. E. Hepsi. 50. Toplamlı frekans grafiğinde Y ekseni üzerinde ne gösterilir? A. Frekanslar. B. Toplamlı frekanslar. C. Puanlar. D. Yüzde miktarları. E. Notlar. 51. Dağılım ölçüleri arasında istatiksel işlemlere en uygun olanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ranj. B. Standart kayma. C. Ortalama kayma. D. Çeyrek kayma. E. Medyan. 52. Bir dağılımda modun yeri daima A. aynı yerde olur. B. X'in sağında olur. C. Medyanın bulunduğu yerde olur. D. Değişik yerlerde olabilir. E. Hepsi. 53. Sınıf grup aralığı ne demektir? A. Önceden verilmiş bir rakamdır. B. En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. C. En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkın yarısıdır. D. Fasıla genişliği demektir. E. Hepsi. 54. Aşağıdakilerden hangisi aralık katsayısının tanımıdır? A. Grup açıklığını gösteren sayıdır. B. Önceden alınan keyfi bir sayıdır. C. Grup açıklığının yarısına eşit bir sayıdır. D. Aralıkların toplam sayısıdır. E. Hepsi. 55. Bir aralığa rastlayan ölçümlerin ilgili aralığın gerçek sınırları boyunca eşit olarak dağıldığı varsayımından, faraziyesinden hareket ederek aşağıdakilerden hangisi çizilebilir? A. Frekans poligonu. B. Bar grafik. C. Çizgi grafik. D. Yukarıdakilerden hiçbiri. E. Hiçbiri. 56. Aşağıdakilerden hangisi standart başarı testlerini öğretmen yapısı testlerden ayıran en önemli özelliktir? A. Normların olması. B. Soruların daha objektif olması. C. Standart cevap anahtarının bulunması. D. Soru adedinin fazla olması. E. Hepsi. 57. Aşağıdaki ifadelerden hangisi standart başarı testlerinin özelliklerinden birisi değildir? A. Özel amaçların ölçülmesi için hazırlanırlar. B. Test uzmanları tarafından hazırlanırlar. C. Herhangi bir grubun seviyesinde hazırlanırlar. D. Milli eğitim genel amaçları gözetilerek hazırlanırlar. E. Hiçbiri. 58. Aşağıdakilerden hangisi muhtelif testlerin ham puanları ile işlem yapılmamasının nedenlerinden biridir? A. Testlerin güvenirsiz olması. B. Ayrı özellikleri ölçmeleri. C. Normlarının saptanması. D. Hazırlanışlarının farklı olmasıdır. E. Hiçbiri. 59. Takip edilen müfredata göre öğrencilerin bilgilerini memleketin diğer okullarındaki öğrencilerle karşılaştırmak isteyen bir okul müdürü, A. sınıf öğretmeninin hazırladığı sınıf içi testi. B. okul öğretmenlerinin hazırladığı müşterek bir başarı testi. C. milli normları belli bir standart başarı testi. D. milli normları belli bir standart yetenek testi. E. hepsini kullanır. 60. Aşağıdakilerden hangisi bir başarı testi hazırlamada başta gelen unsurlardan birisidir? A. test maddelerinin yapılması. B. Test maddelerinin denenmesi. C. Ölçülecek hedeflerin saptanması. D. Ölçülecek hedeflerin analizi. E. Hiçbiri. 61. Aşağıdakilerden hangisi aynı grupta bulunmayan değerlerdir? A. Z puanlar. B. T puanlar. C. Yüzdelik puanlar. D. Toplamlı puanlar. E. Hiçbiri. 62. Aşağıdakilerden hangisi 3. çeyreğin aşağı sınırları altında bulunan değerlerdendir? A. Grubun %75'i bulunur. B. Grubun %50'si bulunur. C. Grubun %25'i bulunur. D. Grubun %50'sinden az fazlası bulunur. E. Hiçbiri. 63. Aşağıdakilerden hangisi bir imla testindeki yüzdelik basamağı 80 olan bir öğrencinin aldığı puandır? A. Not olarak 8 almıştır. B. Soruların %20'sini doğru bilmiştir. C. Soruların %80'ini doğru bilmiştir. D. Grubundaki öğrencilerin %80'inden daha fazla puan almıştır. E. Hepsi. 64. Aşağıdaki eğitim etkinliklerinden nota çevirmede hangisine daha fazla ağırlık tanınmalıdır? A. Sözlü sınavlara. B. Yazılı ara sınavlarına. C. Ev ödevlerine. D. Sene sonu sınavlarına. E. Hepsi. 13. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 14. kaset A yüzünde. Sayfa 541.